Ayrım 5.
Boynuzlu geyik ana nereye gitmişti acaba? İnsanların bu yaptıklarına son derece gücenmişti boynuzlu geyik ana. Anlatılanlara bakılırsa marallar tazılardan, kurşunlardan yaşama olanağı bulamayınca, artık dağlardaki marallar bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar azalınca, boynuzlu geyik ana geriye kalan yavrularını başına toplayıp dağların en yükseğine çıkmış, oradan ısık göle vedalaştıktan sonra büyük geçidi aşmış ve uzaklardaki bir ülkenin dağlarına sığınmıştı. Gör işte, bu dünyada neler oluyor. Masalımız da burada bitiyor. İster inan, ister inanma. Boynuzlu geyik ana giderken bir daha bu yerlere dönmeyeceğini söylemiş. Dağlara gene sonbahar geldi. Yaz mevsiminin gürültüsünden sonra ortalık gene güz sessizliğine büründü. Yaylakçıların tozu çayırlara çöktü. Kır ateşleri söndü. Sürüler kışlaklarına çekildi. İnsanlar gittiği için yaylalar bomboş kaldı. Artık tek tek uçan kartallar arada bir bağırıyorlar. Irmak boğuk bir çığıltıyla akıyor, yaz boyunca alıştığı yatağına iyice çekilip küçüldü. Büyümesi duran otlar köklerinde soldu. Yapraklar saplarında durmaktan yoruldukları için tek tük düşmeye başladılar. Geceleri dağların doruklarına gümüş rengi ince bir kar tabakası çöküyor, karanlık sırtlar sabaha doğru bol tilkilerin boynu için kırlaşıyor. Boğaz yeli soğuk soğuk esiyor. Gene de gündüzleri gökyüzü aydınlık, hava kuru. Irmağın karşı yakasındaki ormanlar çok çabuk sonbahara girdi. Irmak kıyısından başlayıp yükseklerdeki karaçam ormanlarına dek uzanan koruluklara dumansız bir yangın görünümündeki güz yanıklığı düşmüştü. Akça kavaklar ile kayınlar, karlı dorukların dibindeki asık suratlı köknar, çam ormanlarına doğru sokulan en parlak yapraklı ağaçlardı. Kızılımsı yapraklarıyla bütün yamaçları sarmışlardı. Çam ormanları her zamanki gibi temiz, bir tapınak içi kadar görkemliydi. Buralarda yalnız dayanıklı, gövdeleri kuşatan kahverengi kabuklar, kuru reçine kokusu ve ağaçların dibine serilmiş koyu sarı iğne yapraklar bulunurdu. Yaşlı çamların tepelerinde belli belirsiz hışırdayan rüzgardan başka ses duyulmazdı. Fakat o gün dağlarda ardı arası kesilmeyen karga çığlıkları vardı. Ürkütülmüş büyük bir karga sürüsü ormanın üstünde dönerken çığlık çığlığa bağırıyordu. Bu çığlıklar bir balta takırtısıyla başlamıştı. Gürültüden ürken kargalar şimdi de bir çam tomruğunun yamaçtan aşağıya yuvarlayan iki kişiyi birbirleriyle yarışırcasına bağırarak izliyorlardı. Kütük bir atın koşulmasıyla indiriliyordu dağlardan aşağıya. Orozkul önde atın dizginlerinden tutmuştu. Sabana koşulmuş bir öküz gibi derin derin soluyarak yürüyen, yağmurluğu ikide birde çalılara takılan orozkulun peşinden de mumun geliyordu. Yüksekliğin fazla oluşu nedeniyle yaşlı adam sık sık tıkanıyor, kütüğün arkasından güveyine güçlükle yetişiyordu. Mumunun elinde kayın ağacından kalın bir sırık vardı. Kayarak giderken kayalara, ağaç gövdelerine takılan kütüğü bu sırıkla altından kanırıp itiyordu. Fakat kütük sarp yamaçlarda birden yan gelerek yuvarlanmaya başlıyordu. Zamanında durdurulmazsa felaketle bitecek bir durumdu bu. Kütüğe sırıkla yön veren için durum daha da kötüydü. Birkaç kez tehlikeyi sezen orozkul atın dizginini bırakıp yana sıçramış ama her seferinde kaynatası yaşamı pahasına da olsa kütüğü dik yamaçta durdurarak onun atı geminden tutup çekmesini beklemişti. Bu durumu gördükçe utancından yerin dibine geçmişti orozkul. Hani boşuna dememişler, kendi ayıbını örtmek isteyen başkasının yüzüne kara çalar diye. Orozkul da öyle. Hemen kaynatasına bağırmaya başladı. Hey, ne yapıyorsun? Yoksa niyetin beni öbür dünyaya yollamak mı? Nasıl olsa bağırdığını işitip onu kınayacak kimse yoktu. İstediği kadar bağırır, babası yaşında koca adama ağzına geleni söyleyebilirdi. Mumun kendi canının da tehlikede olduğunu, öyleyse bile bile yapmış gibi bağırmamasını güveyine çekine çekine söylediği zaman Beriki daha da kudurdu. Öyle ya, yaşadığın kadar yaşadın. Bundan sonra ölsen de gam yemezsin. Peki ama ben ölürsem senin kısır kızını kim alır? Şeytan sopası gibi dövsüz kızın kimin ne işine yarar? Çekilmez bir adamsın be oğlum. Saygı diye bir şey kalmamış sende. Orozkul olduğu yerde durarak mumunu gözleriyle tarttı. Senin gibi moruklar kıçını ısıtmak için çoktan ocak başına çekilmişken sen çatır çatır para kazanıyorsun. Soruyor musun hiç bu parayı nasıl kazanıyorum diye? Hayır, benim sayemde kazanıyorsun, bil bunu. Başka ne saygı bekliyorsun benden? Doğru söze ne denir, haklısın. Yollarına devam ettiler. Bir yokuşu açtıktan sonra düz bir yerde dinlenmek için durdular. At kanter içinde kalmış, her yanı köpürmüştü. Kargalar aynı biçimde gökyüzünde bağıra bağıra dönüyorlardı. Üstelik öylesine çoktular ve çığlık çığlığıydılar ki işleri güçleri yalnız bağırmak sanırdınız. Konuyu değiştirerek Orozkul'un öfkesini biraz olsun yatıştırmak isteyen Mamun, kışın erken geleceğini anladılar dedi. Bakın, göçmek için toplanıyorlar. Yalnız rahatlarının kaçmasını da hiç sevmezler. Kuşların aptalca davranışlarından dolayı özür diliyormuş gibi bir hali vardı. Orozkul kıpkırmızı kesildi. Rahatlarını kaçıran kim? Sen de kendi kendine söyleyip duruyorsun aksakal. Orozkul son tümceyi alçak sesle söylemekle birlikte sesinden aynı öfke okunuyordu. Bu sırada aklından şunları geçirmekteydi. Herifin aklındaki başka. Sözde kargaların ürktüğünü söylemekle ormandan ağaç kesilmemesini istiyor. Ben buraların efendisiyken o daha boşuna çok çene yorar. Sonra kuş sürüsüne hınç dolu gözlerle baktı. Ah, şimdi elimde bir makineli tüfek olsaydı ben onlara gösterirdim diyerek yüzünü öte yana dönüp ağır bir küfür savurdu. Sesini çıkarmadı Mom'un. Güveyinin ana avrat sövmesine kendisini bir türlü alıştıramamıştı. Yalnız gene tutarakları tuttu diye geçirdi içinden. İçtikçe kuduruyor. Çıkır keyifken bile burnundan kıl aldırmaz. Mumunun içinde büyük bir üzüntü çöreklenmişti. İnsanlar ne diye böyle yaparlar bilmem ki. İyiliğe karşılık hep kötülük, hep kötülük. Sonra yaptıklarından utansalar, pişman olsalar bari. O da yok. Hep kendilerini haklı görürler. Rahatlarının bozulmasına dayanamazlar. Sanki çevrelerindeki insanlar onlara yaranmak zorundaymış gibi her şeyi onlardan beklerler. İyi ki şurada dağ başında elinin altında bir iki kişi varız. Eğer çokça adamın başında olsa cagasından yanına varılmazdı. Hem Tanrı onun eline kimseyi düşürmesin. Yapmadığı eziyeti bırakmaz insana. Rahatı bozulmasın, keyfi yerine gelsin diye başkasının canı çıksa aldırış etmez. Tanrı onun gibisini düşmanımın başına vermesin. Orozkul ihtiyara daldığı düşüncelerden uyardı. Hadi dikilip durduğumuz yeter, gidiyoruz. O gün sabahtan beri Orozkul'un bütün cinleri başına üşüşmüştü. Sabahleyin gereçleri alıp karşı yakaya, ormana gidecekleri yerde Mom'un torununu kaptığı gibi okula götürmüştü. Aklını mı oynatmıştı ihtiyar neydi? Her sabah atı eğerleyip çocuğu okula götürüyor, akşama doğru alıp eve getiriyordu. İşi gücü bacak kadar veletle uğraşmaktı herifin. Okula daha geç gidilemez miydi sanki? Demek oluyor ki onun işi beklemezdi. Ama başka işler yüzüstü bırakılabilirdi. Ağzını açınca da ben bir saatte bırakır gelirim. Çocuk derse geç kalırsa bayan öğretmeninden utanır diye konuşur. Tam da utanılacak birini buldu salak. Bayan öğretmen de kim oluyor? Tam 5 yıldır sırtında aynı manto. Ne zaman görsem koltuğunun altında da ya defter vardır ya çanta. Yoluna her çıkana bütün anne babalarının çocuklarını onun okuluna vermek istediklerini söyler. Üstelik okulunun eksikleri de hiç bitmez. Bir gün kömür ister, bir gün cam, bir gün tebeşir. Tahta sevgisine varana dek sağdan soldan devşirir. İşe yarar bir öğretmen olsa böyle bir okulda çalışır mı hiç? Okulun adı da güzel ha, Cüce Okul. Adına yaraşıyor doğrusu. Böylesinden başka türlü ne beklenir? Öğretmen dediğin kenttekiler gibi olmalı. Okulları baştan başa cam, öğretmenlerin hepsi boyun bağlı. Durup dururken kent dememişler ya oraya. Sokaklarında kelli felli adamlar gezer. Hele o arabalara ne demeli? Siyah pırıl pırıl arabalar süzülerek geçerken insanın bir yandan hayran hayran bakası, bir yandan da önünde saygıyla eğilesi gelir. Oysa kentlilerin bu arabalara dönüp baktıkları bile yok. Herkes kendi yolunda, kendi işinde, gücünde. Yaşam dediğin kentteki gibi olur. En iyisi oraya gidip yerleşmeli. Yaptığı işe göre saygı gösteriyorlar insana. Başka türlüsü de olamaz. Çünkü kurulu düzen bu. Görevin önemine göre gösterilen saygı da artıyor. Görgülü insanlar canım. yanlarına gidip bir süre konuk kaldığım, verdikleri armağanı aldığım için benden hemen tomruk ya da ona benzer bir şey istemeye kalkmazlar. Hele buradakiler gibi 50-100 lira verip tomruğu götürdükten sonra orospu rüşvet aldı diye şikayet de etmezler. Ah, kente bir yerleşebilsem, o zaman bütün bu dağları, ormanları, kahrolası kütükleri, şu döl tutmaz karıyı, hiçbir şey görmemiş gibi parmak kadar ipiçle uğraşıp duran şu koca bunağı cehennemin dibine yollardım. Yulafla beslenen eşkin at benzeri semirirdim. Herkesi saydırırdım kendimi. Orospul Balajonoviç, odanıza girebilir miyim derlerdi yanıma gelmek isteyenler. Tutar bir de kentli karıyla evlenirdim. Kim bilir, elinde mikrofonla sahnede dans edip şarkı söyleyen güzel bir artist bile alırdım. Söylediklerine göre varacakları erkeğin iyi bir işi olsun isterlermiş. Koluma takardım güzel karıyı. Kendim de bey gibi birlikte sinemalara giderdik. Doğallıkla karımın ayaklarında topuklu iskarpinler. Mis gibi lavanta kokusu. Gelenin geçenin burnunu gıcıklardı. Bakmışsın çocuklarımız bile olmuş. Artık oğlanı hukukçu yapar, kıza piyano dersleri aldırtırdım. Kent çocukları başkadır. Öğretilenleri hemen kapı verirler. Sonra evde hep Rusça konuşulur, kaba köylü ağzı eşikten içeri adımını atmazdı. Çocukların bir dediğini iki etmezdim. Babacığım şunu al, anneciğim şunu al dediklerinde istediklerini alırdım. İnsan kendi çocuğundan bir şey esirger mi? O zaman gösterirdim ben nasıl bir adam olduğumu. Bakalım onlardan eksik ne varmış. Bugün amirim diye geçinenler şansı iyi gittiği için bu duruma geldiler. Felek bizim yüzümüze gülmedi işte. Hoş, kendimde de suç var ya, koruculuk kursundan sonra kente gidip sanat okuluna ya da enstitüye girmek varmış. Oysa ben bir an önce iş tutayım diye parçalandım. İş olsun da küçük olsun diyordum. İşte böyle. O dağ benim, bu dağ senin. Dolaş dur. Eşek gibi tomruk taşı. Şimdi de kargalar çıktı başımıza. Ne diye bu meretler tepemizde bağırır dururlar bilmem ki. Ah, şimdi elimde bir makinalı tüfek olsa ben onlara gösterirdim. Orospu'nun sinirlerinin bozuk olması için birden çok neden vardı. Yaz boyunca sağda solda hoş vakit geçirmiş, güzün çobanlar, sığırtmaçlar yayladan çekilince yanına varacağı adam kalmamıştı. Tam yaylada çiçek soldu, inmeli düzlere düzlere türküsünü söylemenin zamanıydı. Sonbaharla birlikte yapılan ikramın, gösterilen saygının, alınan borçların, verilen sözlerin karşılığını ödeme zamanı geliyordu. Üstelik yüksekten atmaların cezasını gene şimdi o çekecekti. Canını sıkma sen. Tavan kirişi için iki çam tomruğu verdim mi işin tamam. Fazla sözünü etmeye bile değmez. Gelirsen götürürsün o kadar. Bol keseden konuşmalar, armağanlar, içki şölenleri bitmiş, sıra aflaya oflaya dağlardan tomruk aşırtmaya gelmişti. Şimdi de onu yapıyordu. Ancak bu işler ona göre değildi. Böyle yaşam da ona göre değildi. Bazen her şeyi yüzüstü bırakarak kaçıp gitmeyi düşünüyordu. Öte yandan hiçbir yere gidemeyeceğini, hiçbir işe yaramayacağını, aradığı yaşamı bulamayacağını adı gibi de biliyordu. Başını alıp gitse, verdiği sözü tutmasa, önce eşi dostu ele verirdi onu. İnsanlar değersiz varlıklardı. Bir önceki yıl buğulu bir arkadaşına armağan ettiği kuzuya karşılık olarak bir çam kütüğü vereceğini söylemiş ama güz gelince sözünde durmamıştı. Söz vermek kolaydı. Fakat dağlara tırmanmak, ağacı kesmek, tomruğu sürükleye sürükleye aşağıya indirmek de o derece zordu. Hele çam ağacı 20 yaşından büyükse al o zaman başına belayı. Avuç dolusu altın verseler gene getirmeye razı olmazdınız. O sıralar mumun da hastalanarak yatağa düşmüştü. Tek başına çam tomruğuyla baş etmek hiçbir baba yiğidin harcı değildi. Ağacı devirmesine devirdi ama sürükleyip getirmesi olanaksızdı. Orospu başına gelecekleri bilse Seyit Ahmet'i çağırırdı yanına. Ta yükseklere tırmanmaya üşendiği için gözüne kestirdiği ilk çamı devirerek arkadaşını başından sağmaya karar verdi. Gel gelelim, bir iki beğenmemişti tomruğu. Kuzuyu almaya gelince alırsın, çam vermeye gelince yan çizersin diyerek karşısına dikildi. Küplere bindi Orospu. Almak istemezsen canın cehenneme diyerek arkadaşını evinden kovdu. Ancak kolay yutulur lokma değildi kovduğu delikanlı. hemen bir dilekçe döşenerek kesimi yasak orman korucusu Orozkul Balacanoviç'i üst makamlara şikayet etti. Dilekçede neler yazıldığı belli değildi. Yalnız Orozkul, sosyalist bir toplumun ormanına zarar vermek suçundan dolayı Orman Bakanlığı bölge yönetiminin gönderdiği denetleme kurulunca bir hayli sorguya çekildi. Sonunda paçasını kurtarmaya kurtardı ama anasından emdiği süt de burnundan geldi. Bütün bunları yapan akraba saydığı bir adamdı işte. Hani nerede kalmıştı? Bizler boynuzlu geyik ana soyundan gelmeyiz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir sözü. Hepsi boş laftı bunların. 3-5 kuruş için birbirlerinin gırtlaklarına sarıldıktan, işi hapse attırmaya vardırdıktan sonra yere batsındı geyik ana. Bir zamanlar insanlar ne denli cahil, salak olmalıdır ki böyle yalan yanlış şeylere inanmışlardı. Şimdi artık insanların okuması yazması vardı. Ufacık çocukların kanacağı masallara herkesin karnı toktu. O olaydan sonra Orozkul yemin etti. Bundan böyle kimseye ne tomruk verecekti ne de ufacık bir çıta. İsterse en yakın arkadaşı olsun, isterse geyik ana soyundan gelme birinci göbekten akrabası. Ne var ki gene yaz gelmiş, dağ yamaçlarındaki yemyeşil çayırlarda ak çadırlar kurulmuş, koyunlar meleşmeye, atlar kişnemeye başlamış, ırmak kıyılarında, pınar başlarında ateşler yakılmıştı. Kır çiçeklerinin, kımızın baş döndürücü kokusu güneşin tatlı sıcağıyla birlikte gene eskisi kadar çekiciydi. Çadırların çevresindeki çayırların temiz havasını ciğerlere doldura doldura arkadaşlarla oturup hoşbaş etmek, kımız içmek, körpe et yemek kimsenin karşı koyamayacağı bir zevkti. Hele insan bir kadehte vodka yuvarlayıp kafayı dumanladı mı, ağaçları bir çekişe ta kökünden sökmek, karşı dağların tepesinden aşırı aşırı vermek bile kolay bir iş gibi görünürdü. O zaman Orozkul ettiği yeminleri unutur, kendisine ulu ormanların büyük efendisi denildikçe sevincinden ağzı kulaklarına varırdı. Ondan sonra gelsin yeni yeni armağanlar, gitsin çamlar, köknarlar, diş budaklar. Bilmem hangi yamaçtaki başı göklere eren bir ağaç sonbahara değin kaç günlük ömrü kaldığı hesaplansın da artık. Ve bir gün sonbahar, ekinleri biçilmiş, tarlalardan geçerek yavaş yavaş yamaçlara, dağlara yürür, güz devinin bastığı yerlerde otlar solar, yapraklar kızarırdı. Meyvelerin olgunlaşmasıyla birlikte kuzular da büyümüş olurdu. Dişiler erkeklerden ayrılarak toklular bir sürüye, şişekler başka bir sürüye katılırdı. Tuzlanmış kışlık kuru peynirlerini tuluklara basarlardı kadınlar. Yaylacılar arasında ovaya dönüş yolunu açacak bir baş çekici aranmaya başlanırdı. Peş peşe yayladan inenlerden kimler Orozkul'dan söz almışsa bilmem hangi gün hangi saatte kamyonla evine gelerek kütükleri alacaklarını sıkı sıkıya tembihlerlerdi. İşte o gün akşam da arkasında remorkuyla bir kamyon evlerinin önüne gelerek iki çam ağacı götürecekti. Birisi hazırdı tomruğun. Irmaktan geçirilip kamyonun yanaşacağı yere kadar götürülmüştü. İkincisi de şimdi taşıyorlardı. Eğer tomrukların karşılığında yediğini, içtiğini geriye vermek mümkün olsa, Orozkul şu anda çektiği zahmetlerden kurtarabilmek için kendini hepsini vermeye hazırdı. Fakat nerede? Olan olmuştu bir kere. Remork takılmış bir kamyon gece karanlığında gelip kütükleri götürecekti. Dahası vardı. Kütükleri evlerinin önünden aldıktan sonra kimseye görünmeden bölgeden geçebilecekler miydi bakalım? Çünkü yol hemen kooperatif çiftliğinin yazıhanesinin önünden giderdi. Orada polis de bulunabilirdi. Denetleyici de, orman bölge yönetiminden bir görevli de. Tomrukları görür görmez hemen sormaya başlarlardı. Nereden getiriyorsunuz? Kime götürüyorsunuz? Bunu düşündükçe korkudan tüyleri ürperiyordu Orozkul'un. Sinirlerinin bozuk oluşundan dolayı da çatacak yer arıyordu. Bağırışıp duran kargalar, kütüğün arkasında koşturan Mom'un, 3 gün önceden işin farkına vardığı için patates satmaya kente savaşan Seyit Ahmet başlıca öfkelendiği şeylerdi. Hele şu Seyit Ahmet yok muydu ya? Kütük taşıma işinden nasıl da yakayı sıyırmıştı? Artık pazardaki alışverişini bitirdikten sonra dönerdi kentten. Öyle olmasa Orozkul dağlardan kütük aşırtma işini onunla Mom'un sırtına yüklerdi. Böyle sıkıntılara katlanacak adam mıydı o? Ama öfkesini çıkarmak için de Seyit Ahmet vardı elinin altında. Ne de dönüp duran kargalar. Her an hıncını alabileceği karısı ise evde ta cehennemin dibindeydi. Kala kala zavallı mumun kalıyordu tek başına. Dağ havasının verdiği sıkıntıyla deliye dönen, tıkandıkça ana avrat küfreden orospulun gözü atı da görmüyordu. Kütüğünün arkasında seyirten mumunu da. Önünde ne olduğunu aldırmadan doğrudan doğruya çalıların üstüne sürüyordu. At düşüp geberecekmiş, yaşlı adamın soluğu kesilecekmiş, kendisinin yüreği duracakmış, umursadığı bile yoktu. Madem bu yaşam onun görününce değildi, başkalarının çekeceği sıkıntılar ona vız gelirdi. Orospul'un beğendiği, göz koyup gönül eğlendirdiği bir dünya var olmadıktan sonra yerin dibine bassındı böyle yaşam. Orospul öfkesini yenemediği için atı dik yokuş aşağı ağaçların arasına sürüverdi. Hamarat mumunun kütüğün çevresinde nasıl dans ettiğini görmek istiyordu. Hele kütüğü zapt etmesin de ona göstereceği vardı. Yaşına başına bakmaz çekerim sopayı diye geçirdi içinden. Böyle tehlikeli bir inişi başka zaman olsa öldürseler yapmazdı. Çünkü ağaçların arasından sürünerek hızla inen kütük felaket demekti. Ama bir an şeytanın dürtmesine karşı koyamadı. Kütük zincirini büke büke önüne rast gelen çalıları ezerek aşağıya doğru yuvarlanmaya başlayınca mumun "Hey ne yapıyorsun dur" diye bağırdı korkuyla. Yaş tomruk öylesine ağırdı ki mumunu durdurmak için altına soktuğu sırığı kuvvetle silkeleyerek fırlattı attı. İşte o anda da olaylar zincirleme birbirini kovaladı. Zavallı at yere düşerek börünün üstünde kaymaya başlamıştı. At aşağı doğru kayarken orospula çarparak onu da yere yıktı. Orospul büyük bir korku içinde ta aşağıya kadar yuvarlanmamak için dallara, çalı gövdelerine tutunuyordu. Bu gürültüden ürken bir takım boynuzlu hayvanlar sık ağaçların arasından hızla dışarıya fırladılar. Fakat fırlamalarıyla yüksekten sıçraya sıçraya kayın koruluğu arasında kaybolmaları bir oldu. Korkudan apışıp kalan mumun kaçan hayvanları görünce sevincinden büyük bir çığlık attı. Amanın marallara bakın marallara! Dağlar taşlar birden sessizleşti. Kargalar uçup gittiler. İri tomruk yarı yarıya yatırdığı genç kayınların sağlam gövdelerine dayanarak durdu. Ayakları koşumuna dolaştığı halde at kendiliğinden ayağa kalktı. Üstü başı parçalanan orospul sürüne sürüne tehlikeli yerden uzaklaştı. Güveyinin durumunu gören mumun onu kurtarmak için atılırken "Gördün mü kutsal boynuzlu geyik ana kurtardı bizi" diye bağırdı. "Marallar dönmüşler gene. Sen de gördün ya geyik ananın çocuklarıydı kaçanlar." Tehlikenin bu denli ucuz atlatıldığına inanamayan orospul kaşları çatık içinde bir utanma duygusuyla silkinerek ayağa kalktı. "Sen neler zırvalıyorsun koca bunak? Bırak konuşmayı da git şu atı koşumundan kurtar." Mumun ata doğru yürüdü. Bir yandan da söylenip duruyordu. "Gözünü sevdiğimin maralları, boynuzlu geyik ana dönmüş ormanlarımıza. Bizi unutmadı demek, kusurumuzu bağışladı." Orospul korkuyu atmıştı üzerinden. Aynı öfke ruhunu yeniden kemirmeye başladı. "Ne duruyorsun be adam, bırak dedik sana zırvalamayı. Kendin aklını oynattın diye başkalarının da bu masallara inanacağını mı sanıyorsun?" Mumun teslim olacak gibi değildi. "Kendi gözlerimle gördüm oğlum, maraldı kaçanlar. Sen de gördün ya, görmedin mi yoksa?" "Ne olacak, ben de gördüm. 3 tane miydi neydi? Bir an görünüp kayboldular." "Tamam, bana da 3 tane gibi geldi." "Peki ama bunda şaşılacak ne var yahu? Sen hayatında hiç geyik görmedin mi? Şurada az kalsın boynumuz kırılacaktı. Sen tutturmuş deli gibi seviniyorsun. Gördüklerimiz gerçekten geyikse geçidin öbür yanından gelmişlerdir. Çünkü dediklerine göre Kazakistan'da dağların öbür yamacındaki ormanlarda hala geyik varmış. Kesilmesi yasak ormandır oradakilerde. Böyle yerlerde geyik yaşar. Bunlar da oradan gelseler gerek. Öyleyse herkesin bildiği geyikler bunlar. Bunda şaşılacak ne var? Bize ne Kazakistan'ın geyiklerinden? Belki bizim dağlara alışırlar. Burada kalsalar ne iyi olurdu. Öf, kes artık hadi gidiyoruz." İniş aşağı uzun bir yol geçmeleri gerekiyordu. Ondan sonra gene ata çektirecek, kütüğü ırmaktan geçireceklerdi. Irmaktan geçmek hiç de kolay değildi. Bütün bunlar olup bittikten sonra geriye kütüğü ilerideki bir tepeye götürmek kalıyordu. Kamyon kütüğü oradan alıp götürecekti. Öf, bu işlerin sonu ne zaman gelecekti? Orospul büyük bir umutsuzluk içindeydi. Çevresinde olup bitenlerden dolayı ona hep haksızlık ediliyormuş gibi geliyordu. Şu kas katı duran kaygısız dağların ne bir istekleri vardı, ne de yakınmaları. Ormanlar güzden kışa, kıştan bahara giriyor. Bu değişiklikten dolayı hiçbir üzüntü duymuyorlardı. Kargalar alabildiğine özgürdü. Canlar istediği kadar uçuyorlar, bağırıp çağırıyorlardı. Gördükleri hayvanlar gerçekten geyikse, onlar da keyiflerince gezecekler, canlarının çektiği yere gideceklerdi. Kentlerdeki insanlar asfalt yollarda yürüyorlar, taksiye biniyorlar, lokantalara giriyorlar, yaşamın tadını çıkarıyorlardı. Oysa kendisi daha başındaydı, terk edilmişti, mutsuzdu. Şu hamarat momun bile ciğeri beş para etmediği halde ondan daha mutluydu. Çünkü marallarla avunuyordu. Kaynatası aptalın tekiydi. Gel gelim yaşamaktan zevk alanlar gene bu aptallardı. Orozkul nefret ediyordu yaşamından. Bu yaşam onun gönlünce değildi. Yaşamaktan hamarat momun gibiler zevk alıyorlardı. Oysa nesine gerekti zevk almak momunun? Yaşamı boyunca durmadan çalışmış, gece gündüz demeden başını işten kaldırmamıştı. Bir gün olsun emrinin altında insan çalıştırmamış, üstelik her önüne gelenin emri altına girmişti. Yaşlı karısının bile bir dediğini iki etmemişti. Böylesi zavallı bir adam tutuyor, masallarla gönül eğlendirebiliyordu. Ormanda birkaç maral gördü diye hemen gözlerinden yaşlar geldi. Sanki uzun yıllar aradığı kardeşlerine rastladı dürzü. Bu duruma göre başka ne söyleyebilirdi? Son aşamaya gelmişlerdi. Buradan öte ırmağa kadar uzun ve dik bir iniş başlıyordu. Dinlenmek için mola verdiler. Irmağın ötesinde Orozkul'un evinin yanında bir duman tutuyordu. Semaverden çıkan buğuydu bu. Karısı Orozkul'u çaya bekliyordu demek. Fakat bu bile Orozkul'un üzüntüsünü azaltmadı. Dağ havası yetmediği için sık sık ağzını açarak derin derin soluk alıyordu. Göğsü sıkışıyor, yüreğinin atışları sanki yankılanarak kafasının içinde zonkluyordu. Alnından akan terden gözleri acımaya başlamıştı. Oysa önlerinde uzun, dik bir iniş daha vardı. Üstelik evdeki kısır karı önemli bir işmiş gibi semaveri yakmış, yolunu gözlüyordu. Sanki çayla kocasının gönlünü alacaktı dölsüz meret. O anda Orozkul'un içinde büyük bir öfke kabardı. Hızla koşup semavere öyle bir tekme atmak geldi ki içinden, namussuz şiş göbeği üzerinde yuvarlana yuvarlana ta cehennemin dibine gitseydi. Ondan sonra karıya sille tokat girişip ağzından burnundan kan getirene dek dövmeliydi. Karısının çığlıkları, kara talihinin aletlemeleri kulaklarında çınlıyordu Orozkul'un. Oh olsun diye düşündü. Benim rahatım kaçmış bir kez. Bırak onunki de kaçsın. Düşüncelerini momun yarıda kesti. Büyük bir telaş ve pişmanlık içinde yanına gelen yaşlı adam, ''Aman oğlum'' dedi. ''Nasıl da aklımdan çıkıvermiş. Benim küçüğün dersleri bitmiştir şimdi. Gidip de şunu okuldan alayım.'' Orozkul hiç istifini bozmadı. ''Okuldan mı alacaksın?'' ''Hemen kızma be oğlum. Kütüğü burada bırakalım da inelim aşağıya. Sen bir şeyler atıştırırken ben hemen atla okula koşturur, oğlanı bir solukta getiririm. Kütüğü ondan sonra indiririz.'' Orozkul alaylı bir sesle, ''Deminden beri bunu yumurtlamak için mi düşünüp duruyordun?'' dedi. ''Ama çok ağlayacak yavrucağız.'' Orozkul'un kan beynine sıçradı. Şu ihtiyara dersini vermeliydi artık. Sabahtan beri çatmak için bahane arayıp durmuş, bu fırsatı şimdi o kendi eliyle vermişti. ''Ağlarsa bir yeri mi eksilir? O ağlayacak diye işimizi mi bırakalım yani? Sabahleyin çocuğu okula götüreceğim diye tutturdun. İstediğini de yaptın. Şimdi de geriye getireceğim diyorsun.'' Eşek başı mıyız burada? Yoksa oyun falan mı oynuyoruz? Yapma oğul, gözünü seveyim söyleme bunları. Hem böyle bir günde olmaz. Kendim olsa acımam. Ama çocuk beni beklerken çok ağlayacak. Üstelik böyle bir günde. Ne demek böyle bir günde? Yoksa bugünün bir özelliği mi var? Marallar döndü ya. Şaşkınlıktan Orozkul'un ağzı bir karış açık kaldı. Dikenli çalılar arasında, yüreği ağzında, can derdinde düşüp debelenirken, önünden gölge gibi sıçraya sıçraya geçen geyikleri çoktan unutmuştu. Kolay mıydı üstüne çığ gibi gelen koca tomruğun altında durmak? Şimdi de buna herif kalkmış, marallarıyla, gevezelikleriyle kafasını ağrıtıyordu. Öfkeden titreyerek yüzünü kaynatasının yüzüne iyice yaklaştırdı. ''Sen beni ne sanıyorsun?'' dedi boğulurcasına. ''Yazık ki sakalın çıkmamış.'' Yoksa seni başkalarını aptal yerine koyduğun için sakalından tutar sürüklerdim. Yerin dibine batsın maralların. İşim gücüm yok da onları mı düşüneceğim? Şimdi fazla kafa ağrıtma da kütüğün başına geç bakalım. Irmağın ötesine varana dek bir daha ağzını açma. Bana ne okula gidenden ağlayıp sızlayandan, hadi yürü çabuk. Mamun her zamanki gibi boyun eğdi. Tomruk yerine ulaşmadan orospunun elinden kurtulamayacağını çok iyi bildiği için sesini çıkarmadan dört elle işine sarıldı. İçi kan ağladığı halde ağzından tek söz çıkmıyordu. Biliyordu ki torunu okunun yanında yolunu gözlemektedir şimdi. Öteki çocuklar çoktan evlerine dağılmışlardı. Yalnız o yetim yavru dedesini bekleye bekleye ağlıyordu.